Meclis gündemi. Meclis gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Programı Dilek Beyhan Günalp, Murat Baran ve Arzu Yaman birlikte hazırladık. Program danışmanımız Hakkı Kurban sesimizi sizlere Recep Özden ulaştırıyor. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis Gu1. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkan Vekili, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, AK Parti Manisa Milletvekili, Doçent Doktor Selçuk Özdağ bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk Dilek Hanım, çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için ve gazeteci Hakkı Kurban siz de stüdyomuza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Diyelim. Sayın Özdağ'la biz bugün 28 Şubat sürecini konuşacağız. Ardından Zeytin Dalı Harekatı'nı ele alacağız ve biraz da iç siyasete şöyle yolculuk yapmak istiyoruz sizinle program sonuna doğru. Ama öncelikle bugün Mart ayına girdik. 1 Mart Hakkı Kurban. Milletvekilleri Şubat ayını hangi gündem maddeleriyle tamamladı? Bunu anlatalım dinleyicilerimize. Bu ay meclisin ajandasında hangi başlıklar ön planda olacak?
Evet, meclis gündeminde bir kere çok önemli konular var. Toplumun hemen her kesimini ilgilendiren düzenlemeler. Dün bir tanesi yasalaştı. Özellikle iflas erteleme konusu çok tartışmalıydı Türkiye'de. Bunu düzene sokan bir teklif yasalaştı dün ve artık alacaklarla borçlunun müzakere etmesine ve anlaşmalarının mahkemece tasdikine dayanan konkordato kurumu işlevsel hale geldi ve böylelikle iflas erteleme kaldırılmış oldu. Artık sermaye şirketleri ve kooperatifler iflas erteleme yerine konkordato talebinde bulunabilecekler. Tabii biraz önce sen de söyledin, dün 28 Şubat'tı, tarihi günlerden biriydi ve 1997 yılının 28 Şubat'ında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda açıklanan kararlarla tarihi bir süreç yaşanmıştı. O sürecin yıl dönümünde dün milletvekilleri, siyasi partiler, yöneticileri aracılığıyla tepkilerini dile getirdiler o sürece ve bu çerçevede de Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın, 28 Şubat darbesi millete rağmen ve millete karşı hiçbir eylemin ve fikrin asla muvaffak olamayacağını göstermesi bakımından siyaset tarihine geçmiş en büyük örneklerden biridir diyerek konuya değindi ve oturumu öyle yönetti. Bunun altını çizelim. Tabii komisyonlara bakacak olursak onların gündeminde de bir hayli yoğunluk olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Anayasa Komisyonu'nda tarihi önem taşıyan bir teklif var. Siyasi partiler arasında ittifakı mümkün kılan bir teklif görüşülüyor. Alt komisyonda kabul edildi. Ana komisyonda görüşüldükten sonra da genel kurul gündemine gelecek. Bu özellikle AK Parti ile MHP'nin ortaklaşa sunduğu bir teklif ve siyasi partilerin seçimlere ittifaklı girmesine imkan sağlayacak. 18 yaşında seçilme imkanı anayasal düzenlemeyle devreye girmişti ama yasalarda uyum haline getirilmesi gerekiyor. Bu anlamda da bu paketin önemli bir işlev göreceğini belirtelim. Bunun yanı sıra araştırma komisyonları var. Onlar gündemlerine devam ediyor. Son bir not aktaralım meclisten. 28 Şubat'ın önemli bir gün olduğunu belirtmiştik. 26 Şubat'ta Türk tarihi açısından hakikaten önemli bir gün, acı bir gün. Çünkü 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı'da bir katliam yaşandı. Ne yazık ki dünyanın gözleri önünde bu katliam gerçekleşti. Orada yaşamını yitirenler anıldı. Mecliste de konu gündeme geldi. Hakikaten yıllardır Türkiye'yi sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla köşeye sıkıştırmaya çalışan devletler ne yazık ki hala Hocalı soykırımına bakar körler. Onları da bir kez daha bu tarihi olayı görmeye, anlamaya ve anmaya çağırıyoruz. Ve işgal altında topraklar var Azerbaycan'ın. Buradan da o işgalin ne kadar hukuksuz olduğunu, tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Hakkı Kurban. Gerçekten önemli konularda, özellikle son kurduğun cümlelerde bunu dinleyicilerimizle paylaşmış olduk. Sayın Özdağ, hemen dönelim isterseniz 28 Şubat süreciyle başlayalım. Siz darbe girişimlerinden, antidemokratik uygulamalardan en çok etkilenen, bu uygulamaların hedefi olmuş bir isimsiniz. Bununla birlikte bunlarla en çok mücadele eden akademisyen ve milletvekillerinden de birisiniz. Şimdi biz 28 Şubat sürecine baktığımızda üzerinden 21 yıl geçtiğini görüyoruz. O döneme dönüp baktığımızda sizi en çok etkileyen gelişme ne oldu? O süreç sizi nasıl etkiledi?
Tabii 28 Şubat'tan bugüne 21 yıl geçti. Türkiye'nin son 60 yılı darbeler tarihi. Maalesef.
Yani 1960,
10 yılda bir darbeyle tanık olduk, darbeye tanık olduk, muhatap olduk. Bu darbelerin hepsi bizim ekonomimize zarar verdi. Bizim demokrasiyi içselleştirmemizi geciktirdi ve demokrasimize zarar verdi. Ve de aynı zamanda milletleşme sürecimizi dumura uğrattı, geciktirdi. Kültürel savrulmaları oluşturdu. Bunların hepsinin arkasında Batı dünyası var. Egemen güçler var. Egemen güçler var da, egemen güçler oradan kalktılar, geldiler de burada mı darbe yaptılar? Hayır, burada malzeme buldular. Bizim yumuşak karınlarımızı istismar ettiler. Mesela Alevi Sünni diye bölmek istediler bizi. Bundan istifade etmek istediler. Sağcı solcu diyerek, Demokrat Partili CHP'li diyerek, Kürt Türk diyerek, layık anti layık diyerek, Atatürkçü Atatürkçü olmayanlar, başı açıklar başı kapalılar diyerek bizi hep kamplaştırdılar. Ve bu darbe öncesinde çok partili hayata geçtikten sonra partileri biz amaç haline getirdik, araç haline getirmedik. Çünkü eğer kültürel dokularınız sağlam değilse, arada bir boşluk olduysa, hafızalarınızda bir kayıp oluşmuşsa, ki oldu, bu ister istemez oluştu, son 300 yıl içerisinde oluştu. Bu bize partileri araç haline dönüştürmekten çıkarttı, amaç haline dönüştürdü. Bu sefer CHP'lilerle Demokrat Partililer birbirlerinden kız alıp kız vermediler. Aynı mezarlıklara gömülmediler, aynı camilerde namaz kılmadılar, kamplaşma başladı. Batı dünyası eskiden İslam dünyasına şunu yapıyordu. Türk dünyasına, Arap dünyasına böl parçala yut. Şimdi ise şöyle yapıyor. Kamplaştır, kutuplaştır, rahat yönet. Bunu 1960'lı yıllardan itibaren bazı ülkelerde böl parçala yut şeklinde uyguladı. Bizim gibi ülkelerde de kamplaştır, kutuplaştır, rahat yönet. İşte 1960 darbesine doğru giderken kamplaşmanın sonucudur bu. Ama egemen güçler için en önemlisi de Menderes'in Rusya ile diyalog kurarım sözüdür. Kalkınma hamlelerimizdir. Küçük ölçekli devlet olmayacağız. Biz 5000 yıllık bir milletin 1000 yıldır Anadolu topraklarındayız. Onu da söyleyeyim Hakkı Bey. Bizim aynı zamanda bu yıl 1018 Anadolu'ya Çağrı Bey ile girişimiz, 2018 1000. yılımız Anadolu'ya girişimiz. Onu da söyleyeyim. 1000 yıllık bu topraklarda büyük milletler kurmuş bir milletin çocuklarına şunu diyorlar bize. Küçük ölçekli devlet olarak kalacaksınız. Menderes hayır dedi. Atatürk'le başlayan o süreç, Atatürk'ün ömrü vefa etmedi. Atatürk çok önemli işler başardı. Zaten Cumhuriyet'in banisi kendisi. Ardından da Menderes'le beraber bir kalkınma hamleleri başladı. Baktılar ki orta ölçekli devlet olma yolunda yol kat ediyoruz. Bunlara bir şeyler yapalım dediler. Önce kamplaştıralım, sonra olmadı darbe yapalım. Bir darbe yaptılar ve bir taşla beş kuş vurdular Türkiye'de. Ve bu kamplaşmayla, darbeyle beraber bir kamplaşma daha oldu ki Anadolu topraklarını muhafaza etmek için iki güçlü unsura ihtiyacınız var. Büyük orduya, büyük ekonomiye. İmparatorluklar böyle yaşadılar. Sonra yıkıldılar. Niye? Büyük ekonomisi olmayınca Roma yıkıldı, Bizans yıkıldı, Selçuklu yıkıldı, Osmanlı yıkıldı. Büyük ordusu da olamıyor. Ulus devletler inşa edildiği zaman üç şeyinizin olması gerekiyor. Büyük ekonominizin, büyük ordunuzun ve büyük demokrasinizin olması gerekiyor. Büyük ordu olacak ama demokrasiye rağm olacak. Her 10 yılda bir darbe yapmayacak Türkiye'de. Maalesef Türkiye'de 10 yılda bir darbe yapılarak 1960, 71, 80, 28 Şubat 1997 bir e-muhtıra, ardından da 15 Temmuz 2016 yılında yapılan Türk siyasi hayatının bence en önemli darbelerinden bir tanesi. Negatif manada söylüyorum. Bir yandan bütün darbeler bedenimize zarar verdi Dilek Hanım. 28 Şubat bizim ruhumuza zarar verdi. 15 Temmuz vatanımıza zarar vermek istiyordu. Evet. Vatansız kalacaktık biz. Evet. Evet, ruhumuza zarar veriyorlar, vatanımız vardı. Bir rejim el değişsin diyorlardı. Sistem el değişsin diyorlardı. Veyahut da 1960, 71, 80 bedenimize zarar verdi. Birilerini hırpalayalım diyorlardı. Bu kamplaşmada birileri, bizim rakibimizi ekart edelim. Ama 15 Temmuz'da ciddi şekilde bizim vatanımıza kastedeceklerdi. Vatansız bırakacak, işgal girişimiydi. Vatansız bırakacaklardı bizi. Ve 28 Şubat'ta beni ne etkiledi en çok? Şunu söyleyeyim. Tabii münferit olarak yaşadığım olaylar var. 3 defa üniversiteden atıldım. Doktoradan atıldım. İzinsiz doktora yapıyorsun bahanesine sığındılar. Hiçbir gerekçesi yoktu. Sonra üniversiteden atıldım. Geri döndüm. Tekrar atıldım. Geri dönemedim ta ki milletvekili olacağım esnada olduğum gün üniversiteye döndüm. O gün üniversite yemin töreni olmamıştı, o gün üniversiteye dönebildim. Mahkemeyi öyle kazanabildim. Bu sırada basın yayın enformasyona geçtim. Ve 28 Şubat'ta bireysel olarak benim etkilendiğim noktalar var. 6 tane kız dersime girmek istediler. Üniversite kampüsüne güvenlikçi aradı. Misafirleriniz var, bırak gelsinler dedim. Gönderemem efendim, hepsi başörtülü dedi. Yani ne oluyor, başörtüsüyle cumhuriyet mi yıkılacak dedim, devlet mi yıkılacak, üniversite mi, gönder dedim. Sağ olsun gönderdi. O kızların o günkü hali ve serencamları beni çok etkilemişti. Biz ilk defa kampüse giriyoruz. Biz ilk defa bir yükseokula giriyoruz. Biz ilk defa bir üniversite hocasının odasına giriyoruz uzun zamandır dediler. Ve benden ders istediler. Önce vermek istemedim. Başka arkadaşlarıma havale edeyim, başım belada zaten dedim. Ahmet Kaya'nın şarkısını söylediği gibi başım belada zaten dedim. Ama bunları ben dersime aldım. Bedel ödedim. Bu beni etkiledi. Ama 28 Şubat'ta en çok etkilenen ve de o gün kırılma noktası olan şey Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Demirel'le görüştükten sonra Çankaya Köşkü'nden çıkıp Türkiye İran olmaz, Türkiye Cezayir olmaz ama Türkiye'yi Suriye'de yaptırtmayacağızdır. Bu cümle çok beni etkilemiştir. Bu bir kırılma noktasıdır. Hasan Celal Güzel'in mücadelesi beni etkilemiştir. Muhsin Yazıcıoğlu'nun mücadelesi beni etkilemiştir. Ve de bu daha önce bir darbe girişimini de önlemiştik biz. Bu darbe girişimini önlenen ekibin içerisindeydik. Amerika 3 gün üst üste Türkiye'de darbe istemiyoruz. Bizim darbe demokrasiyle yaşasın Türkiye diye ifade kullanmıştı. Bize bu bilgi geldiği zaman Sayın Muhsin Yazıcıoğlu bir bildiri yazacağız. 5-10 milyon basacağız ve Türkiye'ye dağıtacağız dedi. Arkadaşlarım şunu dediler, ya bu bize yapılmıyormuş efendim, biz yıllarca cezaevlerinde kaldık. Olsun, kime yapılırsa yapasın darbelere karşıyım demişti. O da beni etkilemişti. Aynı zamanda 28 Şubat 1000 yıl sürecek diyenlere karşılık 28 Şubat'ın çok kısa bir zaman sonra tarih sahnesinden silinmiş olması da beni etkiledi. Neden? Çünkü millete ve milletin değerlerine karşı yapılan her harekete millet bir cevap verdi.
Peki efendim, 1960. Bitti mi?
Bitmedi.
1000 yıl sürecek denildi. Evet. 21 yıl geçti, bitti mi?
Bitmedi. Hala acılar var. Evet. Hala mağdurlar var. Hala o gün belki memur olmadı. Olamadı. Neden? Başörtülüydü. Evet. Memur olacaktı, öğretmen olacaktı. Başörtüsü yüzünden müracaat etmedi. Kenarda kaldı. Memur oldu. Öğretmen oldu, başörtüsü taktı veya başörtülü girmek istedi, attılar, haklarını elde ettiler. Bence bugün yapılması gereken şu, ben daha önceki darbeleri araştırma komisyonunda görev alırken 1960, 71, 80'i ve 28 Şubat muhtırasını, darbesini ve postmodern darbeyi ve muhtırayı incelerken şöyle söylemişlerdi bana bazı milletvekilleri, 1960'ta darbeye muhatap olan Menderes ve arkadaşlarına iade itibar yapıldı. 1971'de asılanlara da, 1980'de asılanlara veya cezaevinde yatanlara da, daha sonrakilere de iade itibarda bulunan ben kabul etmemiştim. İade itibar olmaz ama yeniden yargılanma olur dedim. Çünkü biz ihtilal mahkemelerinde yargılandık, darbe mahkemelerinde yargılandık. 5 yıl alacağımıza idam aldık. 10 yıl alacağımıza müebbet hapis aldık. 3 yıl alacağımıza 20 yıl aldık. Deniz Gezmiş ve arkadaşları normal mahkemelerde yargılansaydılar idam edilirler miydi? Edilmezlerdi. 5 yıl örgüt cezası alırlardı, 7 yıl örgüt cezası alırlardı. Ben de aynı şekilde 7 yıl cezaevinde kalır mıydım? Kalmazdım ki. Ben de hiç tutuklanmazdım bile. Meşru bir derneğin yöneticisiydim ben. O nedenle şimdi yapılması gereken iş devam ediyor. Hala acılar devam ediyor. Zaten Sayın Başbakan da buna atıfta bulundu. Dünkü meclisteki sergide Hocalı ile ilgili yapılan sergide de bunu söyledi. Genel merkezde yapılan 28 Şubat'la ilgili sergi sonrasında söyledi. Yeniden yargılanmaların önünü açmak lazım. Burada insanlar yeniden yargılansın. Bir de o dönem içerisinde hakikaten mağdur olanlar, biz Sur'da şunu yaptık. Mesela özür dilerim, beni bağışlayın, konudan konuya geçiyorum ama Sur'da biz dükkanları tahrip edilen, iş yerleri tahrip edilenlere biz bunların tazmin edelim dedik. Ama oradan birileri geldi, biz efendim kaçak dükkan kullanıyorduk, vergi vermiyorduk ama bizde dükkanımız vardı, orada tahrip edildi. Nasıl yapacağım? Siz bir yandan da yıkılıyor buralar. İspat etmek şartıyla Evet, siz 3-4 esnaf, burada esnaftı muhtemet insanlar tarafından. Biz bunların da tazmin ettik zararlarını. Şimdi böyle muhtemet insanlar tarafından herkesin de bu şekilde müracaat edeceğini tahmin etmiyorum. 28 Şubat'ı mutlaka yaralarını sarmamız lazım 28 Şubat'ın. Zaten 28 Şubat'ın tam hesabı sorulamadığı için de 15 Temmuz olmuştur. Benim bir tespitim var. 1960'ın hesabını sorabilseydik 71 olmazdı. 71'in hesabını sorsaydık 80 olmazdı. 80'in hesabını sorabilseydik 28 Şubat olmazdı. 28 Şubat'ın hesabını sorabilseydik kesinlikle 15 Temmuz olmazdı. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Bu darbeler bir başka darbenin de tetikleyicisi oldu. Hesabı sorulmayan her darbe başka bir darbenin hem davetiyecisi oldu hem de tetikleyicisi oldu. Bunlara karşı da bizim mutlaka ki çözüm bulmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bir, demokrasiyi muhkemleştireceğiz. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. İki, millet iradesinin üzerinde irade yoktur diyeceğiz. Bu demokrasilerde bunu 2+2=4 yapar, 2+2=4 yapar gibi. Bu böyledir yani. Millet iradesinin üzerinde irade yoktur. Sandıkla gelenler sandıkla giderler. Bu mesajı vereceğiz. Ve de bu darbelerin hepsinin Türkiye'de ekonominin çok iyi olduğu zamanda yapıldığını millete iyi anlatacağız. 60 darbesi. Bakıyorsunuz enflasyon düşmüş, kalkınma hızı yüksek, Menderes'e darbe yapılmış. Dar ağaçlarına tartılmış, kör kuyulara atılmış, bir gece yarısı idam edilmiş kendisi. Bakıyorsunuz 1971 Demirel enflasyon aşağıda, kalkınma hızı yüksek, yine darbe yapılmış. 1980'e bakıyorsunuz Demirel Türkeş Erbakan iktidarda, kalkınma hızı çok yüksek, Türkiye'nin ekonomisi düzelmeye başlamış, enflasyon aşağılarda, yine darbe. Bakıyorsunuz 28 Şubat'a Erbakan iktidarda, Çiller yanında ortak Muhsin Yalçıoğlu dışarıdan destekliyor. Yine aynı şekilde ekonomi çok iyiye doğru gitti. Havuz yapmıştı hatırlarsanız merhum Erbakan.
Halen de gündemde.
Hala da gündemde, tekrar yeniden havuz gündeme getiriliyor bugün. Hem takdir ediliyor o dönem, hem de bugün de Türkiye'de aynı şekilde yeniden havuz dönemine dönmek istiyor bazı konularda. Doğrusunu yapıyor. Aynı şekilde ekonomi iyi olduğu zaman darbe yapıldı. 17-25 Aralık'ta Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi ve ekonomik darbe girişiminde de, eğer o gün o müdahaleler yapılmasaydı, emniyet içerisinde, yargı içerisinde, siyaset kurumu dik duramamış olsaydı, o gün darbe yapılmış olacaktı. 95 yıllık, 93 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük faizlerin olduğu dönemde efendim. %4 küsürdü yani. Bu çok en önemli noktaya geldiğimiz andı. Bizim cari açığı tamamen ortadan kaldıracağımız noktaya geldiğimiz, yani 15 Temmuz'a baktığımız zaman da Türkiye ne yapmak istiyor? Ben nükleer santraller yapacağım diyor. Ben dünyanın en büyük barajlarını yapıyorum diyor. Ne yapıyor? Deriner Barajı'nı yaptım diyor. Yusufeli Barajı'nı tamamlıyorum diyor. Türkiye'nin elektriğinin %15'ini ben Yusufeli'nin de Deriner'den karşılıyorum. Bir %15 de Yusufeli'nden karşılıyorum. Dünyanın en büyük barajlarından bir tanesi. Dün işte geçen hafta bu pazar günü oradaydım. Batman'daydım. Ilısu'ya gittim, gördüm. Hasankeyf'i gördüm. Dünyanın en büyük barajlardan bir tanesini yapıyoruz. Hem taşkınlarda kullanacağız, hem sulamada, hem de HES'te kullanacağız. Elektrik, bizim elektriğe ihtiyacımız var. Bir bakıyorsunuz araba yapacağım diyorsunuz. Tank yaptım diyorsunuz. Uçak, helikopter yapıyorum, motorunu yapacağım
en
diyorsunuz.
En büyük havalimanı.
En büyük havalimanını yapıyorsunuz. Bu sefer adam diyor ki erken müdahale edeyim. Churchill'in bir sözü vardı efendim. Churchill şöyle söylüyordu. Bu Türkiye ve bu Türkler 85 kilodur. 90'a çıktığı zaman 85'e indiririz. 80'e inerler, 80'e indiğinde 85'e çıkarız. Bu Türkiye ve Türkler ne olmalı ne ölmeli ifadesini kullanıyordu. Şimdi de aman ha, bu Türkler küçük ölçekli devletten orta ölçekli devlete geçerse, Arapların da, Türk dünyasının da, Türklerin de, hatta Afrikalıların da bir noktada aynen Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yaktığında Cezayir'e, başka ülkelere, nasıl ki Tunus'a, Fas'a örnek teşkil ettiyse, bugünkü kalkınmadaki meydan okuyuşumuzda bunlara örnek teşkil edecek. Çünkü buralarda maalesef demokrasi içselleştirememiş vaziyetteydi. Zaman zaman kralları, zaman zaman seçimle gelenleri, darbelerle, zaman zaman da atananları istedikleri şekilde terbiye ettiler ve tedip ettiler. Ve Türkiye'nin domino tesiri yapacağını gördüler. Neden? İslam dünyasında dört önemli ülke var efendim, Dilek Hanım. Bir, Türkiye en önemlisi. İki, İran. Üç, Mısır. Dört, Pakistan'dır efendim. En önemli dört ülkedir bunlar. Bunların tarihleri vardır. Mısır'ın tarihi vardır. İran'ın tarihi vardır. Pers İmparatorluğu'dur. Pakistan'ın tarihi vardır. Türkiye'nin 5000 yıllık bir tarihi vardır. 5000 yıllık. Bu dört ülke büyürse diyorlar ki bunlar bize meydan okurlar. Artık pazar olmaktan çıkarlar. Ortak olurlar. Ortak olmasınlar. Özellikle Türkiye bizim için çok ciddi tehlike. Burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan yerine bir başkası olsaydı yine aynısını yapacaklardı. Yine Sarı Kız Ayışı, Balyoz Ergenekon olacaktı. Yine 17-25 Aralık olacaktı. Yine 15 Temmuz olacaktı. Yine Gezi olayları olacaktı. Yine Kobani olayları olacaktı. Aynül Arap olayları olacaktı. Türkiye'de ekonomik krizler çıkartmak isteyeceklerdi. Bunların hepsi yapılacaktı. 28 Şubat'ta aynı şekilde yatak, beni bağışlasınlar dinleyicilerimiz, yatak hikayelerinden şeriat tehlikesi çıkartma hamlesiydi. Ama millet unutmuyor, kendisine yapılan kötülükleri unutmuyor. İmam hatipler bahane edilerek, ki imam hatiplerden de aynı şekilde intikam aldılar, kassaya adaletsizliğini gündeme getirerek, imam hatipler başka okullara gidemesinler, doktor olamasınlar, mühendis olamasınlar gibi bir hamle yaptılar. Ama en çok da ara eleman yetiştiren endüstri meslek liselerimiz buradan paylarını aldılar. Hala onun sıkıntısını yaşıyoruz. Çünkü kalkınma maddi ve manevi olmalıdır. İki kanatlı kuş olmazsanız uçamazsınız. Evet, bir yandan maneviyat olacak. Bu maneviyatı her alanda sağlayacaksınız. Ama bir yandan da maddiyat olacak. Maddiyat olmadan da Türkiye'ye kalkınma hamlelerini yapamazsınız. Organize sanayileri ara eleman lazım. İşte ben bunu yaptım Manisa'da. Bir yandan bir mahallemde imam hatip lazımdı. Şimdi hemen imam hatipin açılmasına vesile oldum. Ama bir mahallemde de benim en önemli şeyim 13 tane organize sanayim oluşuyor. Endüstri meslek liselerine ihtiyacım var. Organize sanayiler endüstri meslek liseleri kurabilir diye kanun çıkarttık. Manisa'da ilk defa biz yaptık. Şu an 3000 öğrenci burada okuyorlar tam burslu olarak. Mezun olan her yıl 40 çocuk, başarılı 40 çocuk yurt dışına gönderiliyor. Dil öğreniyorlar çünkü bende çok yabancı firma var. 200'e yakın yabancı firma burada. Daha geçen hafta yine aynı şekilde iki firma daha geldi Japonya'dan. Bir firma daha geliyor Amerika'dan. Yine
Manisa
aynı şekilde
büyüyor.
Manisa çok büyüyor. İşsizlik evet. %5 zaten. Ya o nedenle evet, ben şunu söylemek istiyorum. Ara eleman. İşte endüstri meslek liseleri buradan 500 kişi mezun oldu. 500'ü de iş buldu efendim. Evet, işte dengeli bir şey. İşte o 28 Şubat benim ekonomik kalkınmamı önledi. Ara elemanımı önledi ve maneviyatıma zarar verdi. İnsanları kutuplaştırdı. İnsanları bir noktada başörtülü başı açık, Atatürkçü, Atatürkçü olmayanlar, laikler, antilaikler gibi kamplara böldü. Bu kamplaşma da bizim enerjimizi heder etti. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de şunu yaptık biz. Özür dilerim, beni bağışlayın. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. İslam dünyasında kan akıyor.
Evet.
Bütün İslam dünyasında. Afrika'da, Ön Asya'da, Orta Asya'da, Pakistan'da, Afganistan'da. Mürekkep damlaların akmadığı yerde kan damlaları akar. Kan damlaların aktığı yerde mürekkep damlaları akmaz. Şunu yapıyorlar bize. Biliyorsunuz Allah her 100 kişiden 3 kişiyi deha yaratmıştır. Bazı ülkelerde 2 kişi olur, bazı ülkede 4, 5 olmaz, 1 olmaz. Ama ortalaması 3 kişiyi deha yaratmıştır. Dehadır. 99'dur, 100'dür zeka ortalaması. 98'dir. IQ çok yüksektir. Çok yönlü IQ'su da yüksektir. İslam ülkelerindeki kaos bu dehaların batıya göç etmesini sağlıyor. Çünkü can güvenliğiniz yok. Bırakın rahat yaşamanızı bırakın. Üretmenizi, mucit olmanızı bırakın. Ben bir şeyler üreteceğim. Can güvenliği yok. O zaman ne yapayım ben? Cezayir'den fırlayayım batıya, Amerika'ya. Tunus'tan çıkayım buraya, Mısır'dan çıkayım buraya, Suriye'den çıkayım buraya, Irak'tan çıkayım, Türkiye'den çıkayım, Ön Asya'dan çıkayım. Bu da bizim fakirleşmemizi sağlıyor. Çünkü kalkınma hamleleri iradesi güçlü siyasilerle yapılır ama siyasiler kimle yapacaklar? Siyasi istikrar ekonomik istikrarı getirir diyoruz. Siyasi istikrar ekonomik istikrar kimle yapılır? Dehalarla yapılır. İş adamlarıyla yapılır. Müteşebbislerle yapılır. Bunları yapacak. O zaman çocuğunuz gidiyor. Aziz Sancar Amerika'da yaşıyor. Amerika. Aziz Sancarlar çıkmıyor. Nobel almış Afganistan'dan niye adam çıkmıyor? Pakistan'dan niye çıkmıyor? Ön Asya'dan, Araplardan niye çıkmıyor? Türklerden niye çıkmıyor? Çıkıyor. Ama Amerikan vatandaşı olarak çıkıyor. İngiliz vatandaşı olarak çıkıyor. Alman vatandaşı
bunu
olarak çıkıyor.
Son yıllarda da çok sıklıkla görüyoruz aslında, değil mi? Duyuyoruz da yani, sanki böyle bizlerden hiçbir şey olmayacakmış gibi.
Hep bunların hepsi duyuyoruz. İşte darbelerin sonucu. Biraz bunların hepsi ihtilallerin, bunların hepsi içerideki mezhep kavgalarının, etnik kavgaların, parti kavgalarının, ideoloji kavgalarının sonucu. Ben şu tespitte bulunmak isterim. Batı dünyası çok etniklidir efendim. Evet. Çok ırklıdır. Dünyada tek ırklı olan iki millet vardır. Japonlar ve Korelilerdir. Geri kalan Ruslarda, Türklerde, İranlılarda, Almanlarda, İngilizce çok etniklidir. Ama çok etnikli olan Batı dünyası devletlerini milletleştirirken, hatta koskoca Avrupa'yı tek devlet yapmaya, Avrupa Birliği yapmaya çalışırken Batı dünyası bize şunu dayatmak istiyor. Türkiye, sen Kürt Türk, etnikleş, Laz Çerkes, sen Alevi Sünni, mezhepleş. veya Şia Sünni Arap dünyasında. Bizi mezhepleştiriyorlar, bizi etnikleştiriyorlar. İşte Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduktan sonra milletleşmek için çok ciddi hamleler yaptı. Aynısını Menderes, Özal, şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapıyordu. PKK ile engellemek istediler. Önce darbelerle engellediler. Sonra bu parti taassubuyla engellemek istediler. Mezhep taassubuyla. Sonra PKK ile engellemek istediler. Batı dünyasının aynısını yapıyorlar. Biz mutlaka devletimizi milletleştirmemiz lazım. Mümkün olduğu kadar kamplaşmalardan, mümkün olduğu kadar bütün darbelere birlikte meydan okumaktan kendimizi imtina etmemeliyiz, alıkoymamalıyız. 80 milyon farklılıklarımızı zenginlik kabul edelim ama bazı şeylerde tavır koyalım. Mesela milli menfaatlerde beraber olalım. Milli menfaatlerde muhalefet olmaz. PKK'da muhalefet olmaz. Birlikte hareket. Darbede muhalefet olmaz. Darbesinin iyisi kötüsü olmaz efendim. Bütün darbeler kötüdür. Geçmişte Türkiye bu hastalığa yakalandı. Ne tür hastalıktı bu? Türkiye'de efendim 1961'lerine göre iyi, birilerine kötüydü. 1971 birilerine göre iyi, birilerine göre kötüydü. 1981'lerine göre iyi, birilerine kötüydü. 28 Şubat bu doğru değil. Bütün darbeler kötüydü. Bütün darbeler görünüşte şu partiye, şu ideolojik yapıya karşı yapılmış olsa dahi Türkiye'ye karşı yapılmıştı.
Yani birlik ve beraberlik çok önemli içeride. Eğer biz içeride bu beraberliği yaşayamazsak, birlikteliği yaşayamazsak, bir olmayı... Elbette söylediğiniz gibi bu süreçler hiç bitmez. Biraz önce siz söylemiştiniz Sayın Özdağ, demokrasi burada çok önemli dediniz. Yani darbelerin olmaması için.
Çok önemli.
Birlikte olmak, bir olmak önemli.
Çok çok partili hayatı demokrasiyle taşlandıracağız. Açıklık rejimiyle, şeffaflık rejimiyle
yani
taşlandıracağız.
Yani bir daha bizim bunları yaşamamamız için...
Tabii aslında o birliktelik 15 Temmuz'da sağlandı. Evet. Sokağa inen insanların ne etnik kimliği, ne dini kimliği, mezhebi evet. Önemliydi. Hepsi o şeye dur dedikten sonra evet. Zaten biz bugüne geldik. Onun altını
doğru.
Çizmek gerekir.
Çok doğru.
Tabii siz komisyonda görev yaptınız efendim. Önemli kararlar alındı.
Doğru.
Yargı süreçleri işletilmeye çalışıldı. Kısmen gündeme geldi. Serbest bırakılanlar oldu. Bugün geldiğimiz noktada bundan sonrası için en azından... Nasıl bir öngörünüz var? Kısaca onu alacak sevinirim.
Efendim 15 Temmuz 100 yılımızı çalacaktı. Birikmiş bir 100 yılımız vardı bizim demokrasinin birinci meşrutiyetten itibaren. Ve gelecek 100 yılımızı da çalacaktı aynı zamanda. Hem geçmişteki 100 yılımızı birikimimizi alıp götürecekti. Bir sele verecekti. Bir de 100 yılımızı çalacak. Gelecek 100 yılımızı çalacaktı. Aynen Cengiz Aytmatov'un dediği gibi gün olur asra bedel. O gün asla bedel bir gündü. Orada demokrasiye rağm olmuş subaylar, demokrasiye rağm olmuş polisler, demokrasiye rağm olmuş siyasetçiler, demokrasiye rağm olmuş basın mensupları, demokrasiye rağm olmuş siyasetçiler, başbakanlar, siyasi parti liderleri ve cumhurbaşkanı beraber tavır koydu ve millet genlerinde kahramanlık olan millet tavır koydu. Ve Batı dünyasının daha doğrusu egemen güçlerin oyununu bozduk biz. Fethullah Gülen bir maşaydı, bir taşerondu. Görevini yapıyordu aynen PKK gibi veya geçmişteki cuntacılar gibi, kirli ve şantajcı insanlar gibi. O gece birlikte direniş gösterdik. Bir noktada geleceğimizi kurtardık. Bu dönem içerisinde hukukun yargının yapmış olduğu yanlışlıklar da vardır. Bu yanlışlıklar sadece bugün yapılmıyor. Bu yanlışlıklar Mustafa Kemal döneminde İstiklal Mahkemelerinde de yapıldı. Bu yanlışlıklar İnönü döneminde de yapıldı. Bu yanlışlıklar Menderes döneminde de yapıldı. Bu yanlışlıklar darbeler dönemlerinde de yapıldı. Bu yanlışlıklar Özal döneminde de oldu. Olur, normal hiçbir şey olmadığı zaman da yargının yanlışlıkları vardır. Yani yargı %100 doğru karar veremez. Vermeye çalışır. Yargı bir kere kimsenin arka bahçesi olmayacak efendim. Yargı Türk milleti adına karar verecek. Türk milleti adına karar verenler... Doğru karar verirler. Millet adına karar verecekler. Milletin yargısı olacak. Bu çok önemli. Bugün şuna dikkat edelim. Ben zaman zaman söyledim bunu. Bir, bu yapıya cemaat sahikiyle girenlerle, bu yapıya baştan itibaren bir gün Türkiye'yi ele geçireceğiz, darbe yapacağız, ihtilal yapacağız veya daha sonra buralara bu nedenlerle eklemlenenleri ayırt etmek gerekiyor. Kim ayırt edecek? Yargı ayırt edecek bunu. Nasıl ayırt edecek? Hukuk kriterleriyle ayırt edecek ki beni... İleride Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mahkum etmeyecek. Ama bunun yanı sıra bu yanlışlıkların sebebi, bir sebebi de çok önemli bir gece yaşadık. Devlet bir refleks gösterdi. Geçen gün söyledim bir yerde. Birinci Kosova Meydan Muharebesi'nde birinci Murat savaş bittikten sonra, galip geldikten sonra yaralıları geziyordu.
Evet.
Hatta bir yaralının su istediğini gördü. Kendisi atından indi, su vermek istedi ve kendisi hançerlenerek öldürüldü. Yaralarını sarın dedi herkesin ve kendisine su verdi. o yaralıya. Bunun üzerine dünya tarihinde olmadık bir şey yaptı Türk ordusu. Osmanlı ordusu. Herkes öldürdü. Bir reflekti. Akıl yitmişti orada. Bu benzetme belki mübalağalı olabilir ama 15 Temmuz'da devlet büyük bir refleks gösterdi efendim. Bu refleks sonrasında yanlışlarımız da olabilir. Eksiğimiz de olabilir. Gerek hukukun, gerek medyanın, gerek meclisin bunlar olabilir. Bunları gidermek için azami gayret sarf ediyoruz. Sarf etmeliyiz de zaten. Çünkü devletlerin dini adalettir efendim. Devletin evet. dini adalettir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben 7 yıl cezaevinde kaldım. Sonra devlet bana pardon bile demedi. Ve özür dilerim bile demedi devlet bana. Ama ben devletime hiç küsmedim. Bana bunu yapan bir kesimdi dedim. Şimdi burada yanlışlıklar da vardır. Ben bu yanlışlıkların çok hızlı bir şekilde izah edileceğini düşünüyorum. Ama şunu hiç kimse unutmasın ki FETÖ diye bir hain yapı var. Bu yapı egemen güçlerin uşağı. İslam dinine zarar verdi. Cemaat olgumuza, toplumsal yaşantımıza zarar verdi. Komün hayatımıza zarar verdi. Tırnak içinde söylüyorum. Bizim turizmimize zarar verdi. Türkiye'nin pozitif olan algısını negatife dönüştürerek bizim algımızı negatife çevirdi, zarar verdi. Ve de Türkiye'ye zarar verdi. Türkiye'yi darbeler ülkesi olarak takdim etmek istedi. Bu doğru değildi. O nedenle bu şahıs Amerika'da yaşıyor. Bilinçli olarak oraya götürüldü. Tarih sahnesine çıktığı andan itibaren bilinçli olarak bir gün Türkiye'yi ele geçirme çalışması yapıyordu. Washington DS'den bir uçak kalkacaktı. İstanbul'a inecekti. Sırtında Yavuz Sultan Selim Han'ın hırkası olacaktı. Ve onunla kaftan olacaktı. Ve onunla gelip Türkiye'de bir rejim değişikliği yapacaktı. O nedenle bu yapı aynı zamanda eline silah aldı. Bu yapı bizim iyilik duygularımızı ismar etti. Hayır duygularımızı ismar etti. Bu yapı itikadımızı sarstı. Ben önceleri tespit etmiştim bunu ama Hakkı Bey, daha sonra daha çok tespit ettik. Darbeler Araştırma Komisyonu'nda başkan vekilliği yaparken, üyelik yaparken süminiminal mesajlar vermişler hep. Bütün filmlerinde Hazreti Muhammed atıfta yok, atıf yok. Hep Hazreti İsa'ya, hep Hazreti İbrahim'e atıf var. Bütün filmlerinde mutlaka bir mesaj var. Karlov suikastini bile vermişler, mesajını vermişler. Burada.
Yani kendisine çıkıp böyle değil mi hitap ettiği şey.
Tabii tabii. Bunlar. Ve biz zannediyoruz ki burada işte bu filmle beraber işte hayırlar yapılıyor, güzellikler yapılıyor. Ama arka plandan da bir şuur altı. Aynen Gelibolu filmi gibi. Batı dünyası bunu iyi bilir. Hollywood bunu çok iyi yapar. İslam dünyasına çok ciddi şekilde gizli gizli mesajlar verir. Arka plandan sizi ihval eder. Sizi idiş eder. Siz farkına varmazsınız. Bir süre sonra mankurtlaştırmış olursunuz ve mankurtlaştırılmış olursunuz. Onların söylediklerini tekrar etmeye başlarsınız. Onlar gibi olursunuz. O nedenle bunun yolu şu. Bunun yolu demokrasi, demokrasi, demokrasi. Peki demokrasiyi nasıl inşa edeceğiz? Kültürel hayatı hiç unutmayacağız. Musikimizi unutmayacağız. 1000 yıldır biriktirdiğimiz şeyler, ninnilerimizi, tatyanlarımızı, şarkılarımızı, türkülerimizi, cenaze alaylarımızı, düğünlerimizi, nişanlarımızı, bindallılarımızı, manilerimizi, bunları unutmayacağız. Sinemalarımızı, tiyatrolarımızı, Dede Korkutları unutmadan, eğitimden önce kültür gelecek. Kültürel hayatınızı oluşturun. Yabancı olmayın o kültürel hayata. Bakın gelin çocuklarımız bizim şarkılarımızı söylesinler. Bizim okullarımızda bizim melodilerimizi seslendirsinler. Müzik dersi zorunlu olsun. Bunları yapın. Ardından eğitimi yukarıya taşıyacaksınız zaten. Çünkü bugün eğitimdeki seviyemiz ortaokul son sınıf seviyesi. Lise 1'e doğru yürütüyoruz. Oysa ki Rusya'da eğitim seviyesi üniversite mezuniyetidir. Anne de üniversite, baba da üniversite mezunudur. Oğul da, torun da üniversite mezunudur. Veya dede de, baba da, oğul da böyledir. O nedenle bizim öncelikle kültürel hayat, sonra eğitim, sonra da demokrasi içselleştirmemiz gerekiyor. Bütün darbelere meydan okuyacak bir hukuki zemini de oluşturmamız gerekiyor. Bu hukuki zemin de çok önemli. Eğer boşluklar bulurlarsa yine darbe yapılır Türkiye'de. Yani Türkiye'de darbe yapılmaz demeyelim. Türkiye kalkınma hamlelerine yürüdüğü süre içerisinde ben orta ölçekli devlet olmaktan da çıkacağım, büyük ölçekli olacağım. Zaten Sayın Recep Tayyip Erdoğan zaman zaman dünya beşten büyüktür ifadesini kullanarak mesaj veriyor bizlere. Evet bugün belki eğitim seviyemiz çok yüksek değil ama bize bir özgüven aşılıyor, bir hedef gösteriyor. O nedenle burada bize karşı hamleler yapılacaktır. Bu bazen bir sokak hareketi gibi olabilir, bazen suikastler olabilir. Yaptılar bunları illegal örgütlerle. Başbakanlar öldürüldü bu ülkede. Bakanlar öldürüldü. Milletvekilleri öldürüldü. İş adamları, Özdemir Sabancı öldürüldü. Niye öldürüldü? Mitsubishi'yi getiriyordu Gaziantep'e. 100.000 kişi çalışacaktı. Öldürdüler ve bir örgüt buna sahip çıktı. Savunma örgütün elemanlarını Belçika göndermedi. Niye göndermedi? Bu işte ceza aldı, bu yaptı. Efendim yarı otomatik silah kullandı dedi. Biz birisini örgüt mensubu kabul etmek için terörist kabul etmiyoruz. Tam otomatik silah kullanmasını kabul ederiz diyerek aklımızda alay ettiler. Aynen şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile ilgili yapmış olduğu gibi. O nedenle
evet, hemen ona geçelim. O zaman süremiz de kısıtlı.
Buyurun efendim.
Suriye'de dediğiniz şeyler yapılıyor şu an. YPG destekleniyor. Bir taraftan bakıyoruz. Türkiye Zeytin Dalı Harekatı'nı yaparken Doğu Guta'daki insanlık dramını gündeme alarak toplanan Birleşmiş Milletler'in aldığı kararı Türkiye'nin de uygulayarak Zeytin Dalı Harekatı'nı bitirmesini isteyen devletler var.
Hedef oydu zaten.
Evet.
Hedef Türkiye'nin,
ne anlama geliyor bunlarda?
Hedef Türkiye'nin YPG'yi PYD'yi o bölgede bitireceğini, daha sonra kararlı bir şekilde Membiç'e, Münbiç'e gideceğini gördüler. Dediler ki buradan Guta'yı bahane ederek, evet Guta'da çok ciddi şekilde insanlık dramları yaşanıyor. Çok ciddi hukuk ihlalleri yapılıyor orada. Bunu durdurmak bahanesiyle daha önce yapılmıyor muydu Guta'da?
Başından
Esad yeni mi de. Esad yani yeni mi zalimlik yapıyor? Esad
akıl tutulması sanki yani 5 yıldır Esad'ın yaptığı.
Egemen güçler
var, öyle
son aşamada beraberdirler efendim. Egemen güçlerin sadece ve sadece bildikleri bir şey vardır. Sömürgeciliktir. İnsan değeri yoktur. Nijer'de bir dilim ekmek fazla istediler diyerek Nijerliler uranyum madeni çıkarıyorlardı. Bir dilim 1960'lı yıllarda bir dilim ekmek fazla istediler. Bir dilim ekmek veriyorlardı. İkinci dilimi istediler. Ve bu ekmeklerin çoğunluğu da affedersiniz süpürge tohumlarından yapılıyordu. Fransızlar bunların hangi elle çalışıyorsa onların ellerini kestiler. Binlerce adamın. On binlerce adamın elini kesti. Hadi bir daha ekmek iste dediler. Onun için Afganistan'da yaptıkları da aynı. Madenler için gittiler. Stratejik topraklara gittiler. Sudan'da yaptıkları da aynı. Sudan ikiye böldüler. Somali'de yaptıkları aynı şekilde. Somali'yi ikiye böldüler. Darfur bölgesi ve Sudan, Somali diye böldüler. Sudan ikiye böldüler. Libya'yı ikiye böldüler. Şimdi Yemen'i ikiye böldüler. Daha önce zaten Pakistan, Hindistan ikiye bölündü. Dünyanın en çok İslam ülkesi. Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Irak'ı böldüler. İran'ı bölmek istiyorlar. Türk dünyasını böldüler. Türkistan'ı bir anda 6 tane, 7 tane, 10 tane ülkeye getirdi. Kırım'ı yuttular. O nedenle burada yapılmak istenen Türkiye'nin gücünü budamak. Türkiye'ye bir mesaj vermek. Sen burada hamleleri yapma. Karar verirsek biz veririz. Hayır, veremezsiniz. Suriye'de İran'da olacak. Suriye'de Suriyelilerde olacak. Suriye'de Türkiye'de olacak. 9-10 bin kilometre sınırımız olacak. Sen 10 bin kilometreden geleceksin. Suriye'de Suni devletçikler kuracaksın. 10 bin kilometre öteden geleceksin. Saddam'ı devireceksin. Kimyasal silah kullandı diyerek orada bir Kuzey Irak'ta devletçik kuracaksın. Adına özellik diyeceksin ama dünya biz özelliği de doğru tanımlayamadık. Dünyanın neresinde özellikle milli savunma var? Neresinde ordu var? Neresinde silah var? Neresinde affedersiniz eğitim var? Bütün özellik Katalanya'da bu mu var? Katalanya'da ordu mu var? Milli savunma mı var? Bağımsız ekonomisi mi var? Yok ki. Merkezi otoriteye bağlıdır. Ama burada silah kullandılar. Ordu oluşturmak istediler. Bize de yutturmak istedi Amerika Birleşik Devletleri. Suriye'yi İran, Rusya, Amerika, Türkiye, İsrail beraberce karar vereceğiz. Suriye Suriyelerine diyeceğiz. Buraya demokrasiyi getirmek için mücadele edeceğiz. YPG ve PYD PKK'nın uzantısıdır. Biz terör örgütlerinin tamamına karşıyız. DAEŞ'e de karşıyız. IŞİD'e de karşıyız. YPG'ye de PYD'ye de. Sınırlarımızda bir PYD devleti kurdurmayacağız biz Hakkı Bey.
Yani terör devleti kurmanın...
Terör devleti kurmak istiyorlar.
Ne derecede önlenebildi?
Amerika şu önledik. Biz sınırlarımızda şu mesajı verdik. Suriye bir bütündür. Toprak bütünlüğü devam edecektir. Suriye'de Suriye Cumhuriyeti demokrasiyle tanışacaktır. Çok partili hayatla tanışacaktır. Bunu sağlayalım. Bu mesajı verdik. 30 kilometre kadar içeri girdik biliyorsunuz biz sınırlarımızda. Evet. Şu an bizim topraklarımıza füze atılamayacak noktaya getirdik biz. Bu çok önemli. İnsanımızın can güvenliğini sağlamamız evet. gerekiyor. Bir de dikkatimi çeken bir şey vardır burada. Zeytin Dalı hareketini yapmak zorundaydık. Bu emperyalist bir kuşatmanın kırılmasıydı. Bu aynı zamanda bir çemberin yırtılıp atılmasıydı. Biz emperyalist kuşatmaya meydan okuduk. Çünkü Türkiye kuşatılacaktı. Esad'ın yıllar önce bize söylediği gibi. Şimdi Irak'ta sıra, sonra ben de, sonra Türkiye'de, sonra İran'da sıra. Burada suni bir devlet kurmak istiyorlar. Bizi bölmek ve parçalamak istiyorlar. Büyütmek istemiyorlar. Biz de tam tersi diyoruz ki hayır. Bu dört ülke birlikte yaşayacaklar. Ve toprak bütünlüğü içerisinde yaşayacaklar. Emperyalistler evinize gidin. Go home Yankee dediğimiz kadar da go home Russia diyoruz. Go home Yankee dediğimiz kadar Amerika evine git dediğimiz kadar da go home China diyoruz. Evine git Çin diyoruz. Burayı biz belirleriz. Bir de ölenlere bakıyorsunuz. Hiçbir Rus askeri ölmemiş. Hiçbir Amerikalı asker ölmemiş. Hiçbir Batılı asker ölmemiş. Ölen Şia, Şii, Sünni. Ölen kim? Kürt, Türkmen, Arap. Ölen kim? Araplar, Türkmenler, bunlar. Acemler. Kim ölüyor? Ölüyor. Bunlar ölüyorlar. Bunlara karşı herkesin uyanık olması gerekiyor. Ama bu topluluklar şuurlu olmadığı süre içerisinde bunlar başımıza gelecek. Evet. Zeytin Dalı harekatında iktidar muhalefet beraber hareket etmeliyiz. Bazı hainler haricinde. Şunu kimse unutmasın ki Zeytin Dalı hareketinde değil, biz 1000 yıldır Anadolu topraklarına geldiğimiz günden itibaren söyledim, 1018'de geldik biz bu topraklara, şimdi 2018'deyiz, 1000. yılımız. Bu topraklar bize hep acı verdi Hakkı Bey, Dilek Hanım, hep acı verdi bu topraklar. Çünkü dünyanın en stratejik topraklarında yaşıyorsunuz. Yeraltı zenginliği açısından öyledir, strateji açısından öyledir. Şimdi son 5 yıl içerisinde dünyanın 50 yıldır aradığı bir maden bulundu Türkiye'de. 2 maden bulundu. Bu madenlerin isimlerini Türkiye biliyor, bazı yerler biliyorlar. Bütün dünyanın gözü şimdi Türkiye'de. Bu bor madeni değil. Bu toryum madeni de değil. Başka 2 maden. Bu 2 maden 50 yıldır bütün dünya arıyordu. %90'ı Türkiye'de bulundu. Rahatsızlıkları bundan kaynaklanıyor. Dünyanın en önemli tarım toprakları burada. Petrol hakimiyetini kurdular ama su hakimiyetini kuramadılar. Orta Doğu'da su hakimiyetini kurmak istiyorlar bu havzada. Fırat'ı dizginlemek, Murat'ı dizginlemek, Dicle'yi dizginlemek, Asi'yi dizginlemek istiyorlar. Çoruk'u dizginlemek istiyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, dünyanın en büyük barajlarını yapacağız buraya. Ve bizi başkalarıyla da dövüştürmek istiyor. Biz bu süreci de iyi yönettik. Türkiye olarak da Irak'la da iyi yönettik. Bu Saddam döneminde de böyleydik. Daha sonra da böyleydik. Biz Türkiye olarak 1000 yıldır hep sınavdan geçiyoruz. Evet. Dünyada askerine Mehmetçik ismini sadece Türkler vermiştir. Her Türk genci hayatının bir bölümünde Mehmetçik olur. Evet. Her hayatının bir döneminde Mehmetçik olur. 1000 yıldır sınavı bitmeyen Mehmetçiğin Afrin'de yeni sınavıdır bu. Ve sınavdan nasıl ki 1000 yıl önce Kosova'da, 1000 yıl önce İstanbul'un fethinde, Malazgirt'te meydan muharebelerinde, Sakarya'da Mustafa Kemal Atatürk'le nasıl ki meydan okuduysa egemen güçlere, şimdi biz burada egemen güçlere meydan okuyacağız. 80 milyon beraber olmamız gerekiyor. Eğer beraber olmazsak Türkiye'yi Suriye'ye eleştirmek isteyenlere fırsat vermiş oluruz. Dün Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye Suriye olmayacak diyordu. Bugün de Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Suriye olmayacak diye meydan okuyor. Yani
terör örgütleri içerisinde yaşamayacağız elbette.
Yaşamak istemiyoruz.
Yani yaşamak gördük. İstemiyoruz. Yani 45 yıldır zaten Türkiye bir terör örgütüyle mücadele ediyor. Sadece bir değil. Birçok terör örgütüyle mücadele eden bir durumda Türkiye.
12 Eylül öncesi illegal tüm örgütler Kürtçülüğü besledi, siyasal Kürtçülüğü besledi. Şimdi siyasal Kürtçülük illegal tüm örgütleri içerisine alarak yine kendi içerisinde besliyor bunları. Ama Mehmet Ağar'ın çok ilginç bir tespiti vardı. Darbeler Araştırma Komisyonu'nda kendisini davet ettiğimizde şunu söylemişti. Ben Emniyet Genel Müdürü oluncaya kadar bütün illegal örgütlerin, Türkiye'deki illegal örgütlerin Rusya tarafından desteklendiğini düşünüyordum. Ama Batı tarafından desteklendiğini gördüm. Sadece TKP Rusya tarafından destekleniyordu. Geri kalan tüm illegal örgütler, isimlerini saymak istemiyorum. Bunların hepsinin Batı tarafından dizayn edildiğini gördüm. PKK'da her ne kadar Marksist ve Stalinist bir örgüt olmakla beraber o da ayrı bir taktiktir. Neden ayrı bir taktiktir? Bu çocuklar Müslümandırlar, Kürtler Müslümandırlar, Türkler Müslümanlar birbirlerine silah sıkmazlar, zor sıkarlar. O nedenle bu çocukların önce Marksist olması gerekiyor. Tırnak içinde söylüyorum ama nasıl bir Marksist? Stalinist bir Marksist olması gerekiyor. Acımasız bir Marksist olması gerekiyor. Teorik manada bir Marksist değil, eylem manasında bir Marksist olmaları gerekiyor. Ve ardından da bunlara ayrı devlet kurdurmamız gerekiyor diyorlar ama arkasında Amerika var. Çok ilginç. Kapitalist Amerika, Marksist ve Stalinist bir PKK. El ele vermişler, birlikte hareket ediyorlar. Bugün Türkiye Amerika'ya meydan okurken bir partinin mensupları Türkiye'de, maalesef bu da bizim demokrasimizin eksikliği, aslında demokrasimizin artısı değil bu. PYD'ye, PKK'ya veya YPG'ye Amerika alkış tutarken, beraber iş tutarken o da alkış tutuyor. Bir yandan bizi emperyalistlerle beraber olmakla suçlarken emperyalizm uşaklarına övgüler yağdırıyorlar. Gerçek demokrasilerde, hiçbir gerçek demokraside HDP gibi bir parti mecliste olmaz efendim. Örgütleri destekleyen, şiddeti tasvip eden terörü tespit eden hiçbir parti Almanya'da parlamentoda olamaz.
Zaten evet, bazı ülkelerinde bu konuda evet, sınırlamaları hemen koyduğunu evet, görüyoruz.
Son doğru, evet, bir dakikamız öyle var.
Hatırlatalım. Ben çok konuştum herhalde.
belki hani iç siyaseti de konuşacaktık ama süremizin yetmediği.
Birkaç cümleyle belki efendim.
Belki birkaç cümlemiz
bile yok. Anayasa komisyonunda evet ittifaksız çünkü hem MHP tabanını çok iyi bilen birisi.
Ben ülkücü gelenekten geliyorum. Evet. Ben ülkücüyüm. Milliyetçi, Türk milliyetçisiyim. Bu ittifak doğru bir karardır. Sayın Devlet Bahçeli doğru bir hamle yapmıştır. Kadrolarını devlete taşımıştır. İsmiyle müsemma olmuştur. Ve aynı zamanda 50 artı 1 noktasında da bir yandan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin içselleştirmemize katkıda bulunmuştur. Bir diğer yandan da dış politikadaki bu kuşatılmışlığa karşı da hükümetle beraberim mesajını verdi. Bu bir kamplaşma ve kutuplaşma değil. Bu siyaseten bir birliktelik, her parti hükmü şahsiyetini muhafaza edecek. Nasıl ki bugün zaman zaman onlar bizi eleştiriyor, biz onları eleştiriyoruz. Doğrular, yanlışlar şeklinde konuşuyoruz. Ama bu bir seçim ittifakıdır, seçim birlikteliğidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi adayı çıkarmayacak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz mesajı üzerine bir işbirliğidir, bir birlikteliktir, bir koalisyon değildir. Koalisyonlar seçimleri bittikten sonra iktidar oluşamayınca parlamentoda başka partilerle beraber oturup pazarlık yapmaktır. Burada bir pazarlık yoktur. Birlikte Türkiye'nin geleceğini inşa etmektir. Başka partiler de çok rahat bir şekilde bu değişen anayasa değişikliğinden, yasa değişikliğinden istifade edebilirler.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın.
Ağzınıza sağlık.
Sizlere fazla soru sordurmadım herhalde. Bu siyasetçi ama olmanın şeyi. Baktım bir zor soru soracaksınız.
Estağfurullah. Ağzınıza sağlık efendim.
Bize çok güzel anlattınız her şeyi. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkan Vekili, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Selçuk Özdağ bizlerle birlikteydi. Bir kez daha teşekkür ederiz. Gazeteci Hakkı Kurban size de teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.
Meclis gündemi.